Ayrım 14, Dünya Evi, Orhan Kemal, sayfa 188. Güneş devrilmek üzereydi. İşçi mahallesinin o saatte hayli kalabalık sokaklarından dalgın dalgın geçerken tanıdıkların kendisine tuhaf tuhaf baktıklarını fark etmiyor, pek de ümidi olmadığı halde yarını düşünüyordu. Adamın çıkarkenki soğuk eveti olmasa çok daha sevinecek, evine böyle battal battal değil, pırıl pırıl bir neşe, bir zafer narası gibi girecekti. Evine yaklaştıkça tanıdıkları artıyordu. O hala tuhaf tuhaf bakıldığının farkında değildi. Fabrikayı yakmaktan söz açmıştı. Buysa mahalleye yayılmış, hiç de hoş karşılanmamıştı. Ne demekti bu? Ekmeklerini ellerinden mi almak istiyordu? Zaten kıt kanaat geçiniyorlardı. Böyle bir halt karıştıracak olursa çoluk çocuklarıyla açlığa yuvarlanacaklardı. Onun için Kabil değil, önleyeceklerdi. Genç adam yolu kapayan genişçe bir çirkef çukurunu bir sıçrayışta geçti. Ne olursa olsun ferahlamıştı. Yarın bu vakte kadar Allah kerimdi. Sonra adama kendini iyi de satmıştı. Ne demişti? Sen bizim fabrikaya göre fazla alimsin mi? Böyle bir iddiası olmamakla beraber gene de hoşuna gidiyordu alim sanılış. Evgeni yükünü adam akıllı almıştı. Aliş, karısı, kızları, Güllü, kocası, Beytullahlar, daha başkaları. Hararetli bir tartışma halindeydiler. Karısına dikkat etti. Ağlamıştı galiba. Selam verip girdi. Buz gibi karşılandı. Ne var, ne oluyor diye sormak zorunda kaldı. Önce hiç kimseden tek karşılık çıkmadı. Sonra Aliş başladı. Biz bir şey duyduk, doğru mu? Genç adam şüpheli şüpheli baktı. Gülüp söyleyen her zamanki Aliş'in bu ciddiliğine bir mana veremedi. Ne duydunuz? Hep birden cevapladılar. Fabrikayı yakacakmışsın. Kadın, erkek, yaşlı, genç öfke içindeydiler. Gözlerinden kin akıyordu. Evet, yakacağım dese, belki de sille, tokat, tekme yağmuru altında ezileceğini anlamış, fabrika insanlarının bakışlarından ürkmüştü. Bu bakışların böylesine kudretli oluşunu ilk defa görüyordu. Bir de galiba geçen yıl İtalyan mühendisini dövülmek, öldürülmek istendiği zaman görmüştü. Karısının babasında da görmüştü bu hıncı, oğlunu almak için fabrikaya koştuğu sıra. Güldü. Öyle saçma şey olur mu? Koskoca fabrika yakılır mı? Şaban'la berabermişsiniz. Çok hırslı konuşmuşsunuz. Hatta yemin etmişsiniz. Ciddileşti. Böyle bir şey yok diyorum size. Ateş olmayan yerden duman tütmez. Ne demek istiyorsunuz? Aliş gayet basit dedi. Size bunu yaptırmayacağız. Ben buna karar verirsem nasıl mani olursunuz? Hep bir ağızdan o zaman görürsün dediler. Genç adam kısa kesti. İş sarpa sarabilirdi. En iyisi böyle bir şeyin olmadığına inandırmaktı. Dilinin döndüğü her şeyi söyledi. Tatlı tatlı, inandırıcı şekilde. İnandılar. Gözlerindeki vahşi pırıltı söndü. Dostluk, arkadaşlık, merhametten izler belirdi. Bu kadar milletin sebeplendiği bir iş yerini yakmak, hepsini sefalete atmak demekti. Bir kişinin yüzünden koskoca bir mahalle yokluğa sürüklenebilir miydi? Yalnız kaldıkları zaman genç kadın kapıyı sıkıca örtüp kocasının yanına geldi, başladı hıçkırmaya. Nasıl geldiklerini, eve nasıl hınçla dolu verdiklerini görsen aklın giderdi. Bütün avlu tek bir mahalle kapıya dayandı. Sonra gene de Allah razı olsun Aliş'ten, hepsini yatıştırdı, gönderdi de içim ferahladı. Vazgeç kocacığım, vazgeç böyle şeylerden. Ne diye içiyorsun sanki? Meyhanelerde içip saçmalamaktansa iş arasan olmaz mı? Mustafa Kemal olabilmenin zorluğunu gittikçe daha iyi anlıyordu. Ot mot, iş ekmekleriyle ilgili hale gelince her biri bir aslan kesiliyordu. Mustafa Kemal olmak, onları birleştirip büyük bir yangın haline getirmek, sonra da istenilen yana sevk edip istediğin şeyi yakmak, yıkabilmekti. Üzerinde durmadı, müjdeyi verdi. Bir iş buldum galiba. Genç kadın heyecanlandı. Buldun mu? Nerede? Maaş kaç? Elimize sağlam ne geçecek? Henüz iş oralarda değildi. Söz almış sayılabilirdi. Yarın bu vakit kesin olarak öğrenecekti. Hele şimdi yemeklerini yiyip üstüne de kahvelerini içsinlerdi. Genç kadının gözlerindeki sevinç pırıltısı söndü. Yemek mi? Dedi. Ne yemeği? Yani yiyecek bir şey. Ekmekle kara zeytinden başka bir şey yok. Omuz sikti. İyi ya, getir. Genç kadın aşağı indi. Karnındaki de işi azıttıkça azıtıyordu. Dışarı çıkmak için bu ne acele, bu ne telaştı. Ne vardı sanki dışarıda? Babasının işleri düzelmeden, ellerine para geçmeden, borçlarını ödeyip kurtulmadan. Kapı deli deli vuruldu. Şaban'dı. Kucağında bir takım paketler, bir şişe şarap. Genç adamın başı yumrukları arasında, masasında dalgın dalgın oturuyordu. Şaban gözüyle işaret ederek kocasının niye sıkıldığını genç kadından sordu. Genç kadın omuz sikti. Bilmiyorum. Merdiveni tavşan çevikliğiyle sıçrayıp yanına gitti. Şaban geldi. Genç adam uykudan uyanır gibi döndü. Sıkıntısının içinden çıkıp merdiven başına geldi. Ne onlar? Şaban, şarap, pastırma, yumurta filan. Oturup yiyelim. Sonra da konuşuruz. İyi ya, bilhassa şaraba sevindim. Niye? Ne var? Kendimi kuvvetli hissetmek istiyorum. Genç kadın paketlerle alt eve indi. Genç adam sordu. Senin iş oldu değil mi? Şaban hala mahcup durumdaydı. Arkadaşının işi olmadıktan, olmayacağını da bildikten sonra neye yarardı kendi işinin olması? Senin iş olmazsa ben de boş vereceğim. Deliliğe lüzum yok. Bari birimizden birimiz çalışalım, birader. Doğru. Ben gittikten sonra müdürü tekrar gördün mü? Gördüm. Ne dedi benim için? Ne dediğini açıklayamazdı. Babasından dolayı tehlikeli. Merhabayı kessen fena olmaz. Ama gene de sen bilirsin. Burada bir iş meselesine gelince bir defa kadrolar dolu. Sonra kendisine de söyledim ya, bizim fabrika için fazla alim. Burun buruna çalışılan iş yerlerinde böylelerine tahammül edilmez. Daimi bir huzursuzluk vesilesi olurlar. Hem etrafları hem de kendileri için, demişti. Gene de seni pek beğenmiş, diye uydurdu. Sevindi. Beğenmiş ha? Çok. İyi bir iş verirse değil mi? Şaban sıkılıyordu. Arkadaşını ne zamana kadar aldatmaya devam edecekti? İyi olur ama gene de fazla ümit bağlama, şüpheyle sordu. Niye? Muhasebe servisi kadroları dolu da. İsterse bir iş yaratamaz mı? Bir sigara yaktı. Saat kaç? 7'yi geçiyor. Bizi bekliyorlardır değil mi? Kim? Ha, siviller mi? Yahu ne iş be? Demin şu öteberileri alırken bakkaldaki işçiler etrafımı bir sardılar, korktum bayağı. Niye? Anlattı. Fabrikayı yakmak meselesinden. Doğru olup olmadığını sormuşlar. Ne dedin? Ne diyeceğim? Yok böyle şeyin aslı, dedim. Ama attığım tokattan dolayı da tebrik ettiler. Bana kalırsa bu tokat tarihidir. Genç adam güldü. Bana kalırsa da şu pastırmalı yumurtayla şarap daha tarihi. Şakayı bırak. Bana öyle geliyor ki İsa yahut Muhammed'in doğuşu gibi bu tokatta işçi mahallesine yeni bir tarihin başlangıcı olacak. Tokattan önce, tokattan sonra. O bu değil ya. Herifi amma kestim ha, değil mi? Ne dedi? Bu fabrikaya göre çok alimsiniz mi, dedi. Odacı Şaban az kalsın, evet ama o ukalalık işini bozdu, diyecekti. Kendini tuttu. Genç adam devam etti. Kafayı buldun mu, yabancıların yanında bile pervasızlaşıyorum. Bir cesaret, bir ataklık geliyor ki sorma. Genç kadın sofra beziyle yukarı çıktı. Bezi çabucak yere yaydı, ekmeği dilimledi. Ufacık kulaklarının dipleri ter içindeydi. Yiyeceklerini hazırladıktan sonra güllüye gitmeyi kuruyordu. Güllüye giderse kocası evi yalnız bırakıp çıkmayı düşünmez, evde kalırlar, başları belaya girmezdim. Aşağı gaz ocağının üzerinde sıcak sıcak tüten pastırmalı yumurta hepsinin iştahını şahlandırmıştı. Genç adam şarap şişesini kaptı, bardaklara döktü. Genç kadın onları pastırmalı yumurta ve şaraplarıyla baş başa bırakıp çıkarken saat 8'e çeyrek kalayı gösteriyordu. Farkına bile varmadılar. Kapıyı çekip çıktı. Avlu aralık kalmış, oda kapılarından dışarı vuran sarı ışıklarla alacakaranlıktı. Odalardan birinde belki de bir bekar yahut çalışmak üzere gelmiş de gurbet koymuş herhangi bir eli kulağa atmış, nizip ağzı bir uzun hava tutturmuştu. Genç kadın durdu. Türkü öyle yanıktı ki babasını, çok az hatırladığı halde ölmüş annesini, sonra askerdeki ağabeyini hatırladı. Avlunun ışık tutmayan koyu karanlık duvar dibine çömeldi. Başını avuçları içine aldı. Güllü filan silinmişti. Annesiyle ağabey de silindi sonraları. Yalnız babası. Mahan'ın anlattıklarını hatırladı. Kızıma, damadıma söyle. Ne yapıp alsınlar beni oraya, aldırsınlar. Bu yaştan sonra ağır söze dayanamıyorum. Cehennem azabı içindeyim. Beni buradan kurtarsınlar. İçini çekti. Kocası şu Sümerbank fabrikasına girse, kendi de oraya başvursa, kocası mı? Gene razı olmaz mıydı? Kızdı. Hem elinden iş gelmiyor, hem de bırakmıyordu. Bu kadar yıl çalışmıştı da ne olmuştu sanki? Kim takılmış? Yahut çok kişi takıldığı halde kim elde edebilmişti kocasından başka? Ne sanıyordu onu? Her önüne gelene peki diyecek mi sanıyordu? Birden kendine geldi. Düşüncelerinden sıyrıldı. Avlu kapısından kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu bir kalabalık girmişti. Avluyu geçiyorlardı. Anlamıştı. Elciydi. Mevsim dolayısıyla kütlü denilen tohumlu pamuk toplama işçilerini tarlaya götürmek için ev ev dolaşıyor, işçilere avans dağıtıyordu. Kalktı. Peşlerinden birkaç adım attı, durdu. Niçin gidecekti? Elciden avans alıp zamanı gelince de götüreceği tarlaya gitmek için mi? Hani kocası razı olsa hiç de fena değildi. Annesinin sağlığında yıllarca önceden biliyordu bu işi. O zaman çocuktu. Kendisi 7 yaşındaydı, ağabeyi 9. Yugoslavya'dan yeni gelmişlerdi. Şimdi pek çoğu toprak olmuş, kadınlı erkekli genç ihtiyar, çoluk çocuk arabalarla götürülmüşlerdi. Göz alabildiğin ne tarlalar. Beyaz beyaz patlamış kozalakların tohumlu pamuklarını toplamışlardı. Çocuklar için önemli değildi. Oyun gibi gelmişti. Yoruldular mı işi bırakıp ya bir hendeğin içine ya da varsa bir ağacın gölgesine sarılıveriyorlar yahut da alaçık denilen küçük çadırların altına çekiliyor, başlıyorlardı beş taş oynamaya. Yerlilerin çocuklarından tahta tahta çamaşır diye bir oyun bellemişti. Nasıldı? Güldü. Ene mene dosi, dosi saklan bosi gibiydi. Şöyleydi galiba. Tahta tahta çamaşır, anan baban kumaşır. Kumaşırın atları kişir kişir kişniyor. Neyin için kişniyor? Arpa için kişniyor. Arpayı nereden bulmalı? Arpacıdan almalı. Gerisini hatırlayamadı. Kızdı. Aman lanet kafa. Kafa değil, tuz tabağı. Şimdi Kürtlere varsam, kocamdan habersiz elçiye adımı yazdırıp avans alsam, bir kısmıyla borcumuzu ödesem, bir kısmından da babama gönderip getirsem. Hatta babam için de avans alsam, babama da yazsam. Acele gel desem. Gelse, kocam duyunca ne der? Aklına Aliş'in karısıyla Güllü geldi. Seni o kadar zenginler istediydi, varmadın. İlle bu dedin. Bu da işte, eli doğru dürüst ekmek tutmuyor. Bırak şunun yakasını. Peşinden ne sürükleniyorsun? İnsan dünyaya bir sefer gelir. Hak verir gibi oldu. Tam zamanında karnındaki tekmeyi yapıştırmasaydı, onlara hak vermiş gitmişti. Ama olmadı. Kız babasından yana çıkmıştı. Kocamdan soğutamazlar beni. İşsiz, sıkıntıda bir erkek bırakılır mı? Babam bu kadar sıkıntı çekti de annem bıraktı mı? Dedem çok zenginmiş. Annemi Nazla Niyaz'la büyütmüş. Elini soğuktan sıcağa vurdurmamışlar. Öyle olduğu halde kocası yokluğa düşünce nasıl fabrikada çalıştıydı? Ben de annem gibiyim. Kocam izin verse tekrardan fabrikaya girer çalışırdım. Çalışırdım ama niye izin vermiyor? Boşuna sıkıntı çekmiyor muyuz? Elcinin daha büyük bir kalabalıkla bir başka odaya girdiğini gördü. Güllü'ye gidip de ne yapacaktı? Hazır elci de gelmişti. Seyranlara gidip avans alanları seyrederdi. Fabrikada kırmacılık yapan battallara yürüdü. Battalın genç karısı Seyran, kendi akranı güzel bir kızdı. Fabrikada çalışıyordu hala. Vaktiyle birlikte çalışmışlardı iplikhanede. Çok yaman kızdı. Sonra battalı sevmiş, kaçmıştı. Babası 4. ordudan aksi bir Kürt, kızı vermek istememişti. Maksadı satmaktı. Seyran'ın ablaları gibi Seyran'ı da 100 mu olur, 200 mu olur ne tutturursa satıp parasını içkiye vermek isterdi. Seyran elini çabuk tutmuştu. Bu yüzden babasıyla arası açıktı. Genç kadın kapıyı vurdu, Seyran açtı. Genç kadını görünce sevindi. Sevindi ama böyle gece vakti ne diye geldiğini akıl erdirmeye de çalışmadı değil. Çünkü gündüzleri gelirdi çokluk, gece hiç gelmezdi. Buyur etti. O da adam akıllı yükünü almıştı. Seyran'ın kocası, kocasının ihtiyar anası, babası, ninesi, yakın çalıştır fabrikalarından birinde çalışan ergen kardeşi. Hep bir odada barınır, bir odada bir tencerede yer içer, yan yana serili yataklarda yatar kalkarlardı. Genç elci baş köşeye oturtulmuştu. Yanında sivri çeneli, 11 yaşlarında gösteren oğlu, oğlanın elinde küçük bir defter isim yazıyorlardı. Genç kadın Seyran'la bir kenara ilişti. Seyran, bu yıl da gideceğiz Kütlü'ye, dedi. Genç kadın sordu. Avans aldınız mı? Kocam şimdi alacak. Adam başına ne kadar veriyor? Irgatın vaziyetine göre. Bu yıl ırgat nazlı. Avanslar da tabii fazla olur. Bu ötekilerden çok veriyor. Geçen yıl biz Cemşir Ağa'yla gittikti. Bu yıl bununla gideceğiz. Genç kadın gözlerini elciye kaldırdı. Göz göze geldiler. Kalın siyah kaşlı, geniş omuzlu, yuvarlak çeneli bir adamdı. Gözlerini kaçırdı. Huylanmıştı. Bakılmaya, laf atılmaya o kadar alışkındı ki bunu olağan saydı. Güzeldi elbette, bakacaklardı. Tekrar göz göze geldiler. Seyran usullacık dürttü. Kolay gelsin. Döndü, baktı, güldü. Ne var da? Kulağına eğildi. İstediğin kadar avans verir sana. Genç kadın aldırmadı. Kocasından habersiz hiçbir şey yapmamaya söz vermişti. Bir koşu gidip konuşsa da şundan biraz avans alsa. Elçiyle tekrar bakışları karşılaşınca adam gülerek sordu. Sen de gelsene kütlü toplamaya. Seyran atıldı. Ne kadar avans vereceksin? Gelsin, ağırlığınca veririm. Seyran dürttü. Al kız, beraber gideriz. Elçi cevap bekliyordu. Diken üzerinde gibiydi genç kadın. Şu sıra öyle de para lazımdı ki. İlle babasını getirtmek için. Yalnız babası mı? Kocası da işsizdi. Babası için de avans verir miydi acaba? Tekrar göz göze geldiler. Amma da ısrarla bakıyordu. Köydeki babam için de verir misin? Öbür dünyadaki anan için bile veririm. Ağzından kaçıverdi. Dert. Öyle tatlı söylemişti ki. Odadakiler kahkahayı bastılar. Elci söyle dedi. Adını söyle bakalım. Seyran Cemile dedi. Genç kadın arkadaşının bileğini sımsıkı tutmuştu. Allah canını alsın kız, kocama haber vermeden adam sende. Cin bakışlı, sivri çeneli oğlan deftere kaydetmişti bile. Elci 4 kırmızılık onluk çıkarıp uzattı. Yeter mi? Gene Seyran, bir onluk daha ver de babasına yollayıp getirsin, dedi. Elci hemen çıkarıp uzattı. Genç kadın elinde 5 kırmızı onlukla şaşırmıştı. Bu kadar çok parayı hiçbir zaman bir arada görmemişti. Elinde paralar, başı dönüyor, sanki kulaklarında rüzgarlar esiyordu. Kocasına ne diyecekti? Ona sormadan gene niye kendi bildiğine gitmişti? Elcinin bu hiç kimseye vermediği 5 kırmızı onluğu ona niçin verdiğini herkes gayet iyi biliyordu. Ya kocasının kulağına gider de küplere binerse, ya gene darılırsa, ya boşamaya kalkarsa? Parayı geri vermek geliyordu içinden ama 5 tane kocaman kocaman kıpkırmızı onluktu. Geri verilir miydi hiç? Elci ile peşindekiler kalkıp gittikleri halde hala huzursuzluk içinde paraları avucunda sıkıyordu. Avuçları terlemişti. Seyran sordu. Ne düşünüyorsun kız? Hiç, dedi. Kocandan mı korkuyorsun? Boş ver. Kötülüğünü almadın ya. Doğru. 5 tane kırmızı onluk bu. Gördü mü? Götürür geri ver diyemez. Derse bana getir. Götürür veririm. Bu sözler yüreğine serinlik verdi. Öyle ya, istemezse geri verirdi. Gözü raftaki çalar saate ilişti. 8:30 geçiyordu. Kalkıp güllüye gitmek geçti içinden. Bir de ona danışsa hiç fena olmazdı. Kalkmadan önce, kocam kızarsa parayı sana veririm, götürürsün, dedi. Peki, peki. Avluya çıktı. Kapılarının önünde iki gölge. Durakladı. Kimdi? Ne istiyorlardı acaba? Kocasını mı arıyorlardı yoksa? Belki. Belki kocasını arıyorlardı. Kim bilir? Belki de bir iş için. Çıplak ayaklarından alın, koştu. Kimi arıyorsunuz? Yüzlerini görmeye çalıştı. Fark olunmuyordu. Yalnız kravatlı, efendiden kişiler olduklarını anlamıştı. Kibarca kocasının ismini söyleyerek hangi odada oturduğunu sordular. Bu kadar kibar kişilerin kocasını arayışları hoşuna gitmişti. Burada, dedi. Ben hanımı olurum. Müsaade edin de haber vereyim. Avucunda sıkı sıkı tuttuğu 5 kırmızı onluğu adeta unutmuştu. Kapıyı itip girdi. Şaban'la şeyi yarımlamışlardı. Genç adam kapıdakileri görünce istemeyerek fırladı. Buyurun, buyursanıza. Girmek istemediler. Rahatsız etmeyelim. Rica ederim, buyurun. İki sivil, son derece kibar girdiler. Yukarı çıkıp birer kenara iliştiler. Genç kadın ellerini sıktı. Hoş geldiniz, dedi. Sonra kocasının sinirli bir işaretiyle dışarı çıktı. Genç adam karısına fena içerlemişti. Ne diye evde yok dememişti sanki? Başına bela mı açmak istiyordu? Esmer sivil, bizi saat 7'den beri beklettiniz, dedi. Şaban somurtmuştu. Genç adam anlamamış davrandı. Ne saat 7'si? Hani moruğun meyhanesinde buluşacaktık? Ne zaman kararlaştırmıştık? Tuhaf, şaka mı yapıyorsunuz? Yok, içtim mi ne söylediğimi bilirim ne de söyleneni anlarım. Hele söylediklerim, saçmalarım. Sarışın sivil, çok şakacısınız, dedi. Şaban işi kavramıştı, bozmadı. O da arkadaşı gibi davranarak hiçbir şeyi hatırlayamadığını, verilmiş bir sözleri var da sözlerinde durmadılarsa affetmelerini rica etti. Siviller işi çakmışlardı. Bizi de tanıyamadınız o halde. Genç adam, gözüm ısırıyor ama, dedi. Şaban'a döndüler. O da arkadaşını taklit etti. Benim de. Hiç yabancı değilsiniz ama nereden tanışıyoruz bilmem. İsminin Rıza olduğunu söyleyen sivil, yazık, dedi. Biz de bizim gibileri kurtaracak bir kurtarıcı bulduk diye seviniyorduk. Arkadaşına döndü. Ne dersin? Gidelim mi? Sarışın arkadaşı pişkin davrandı. Arkadaşlar şaka yapıyor herhalde. Yahut da şarapça takviye edilmeleri lazım. Ne dersiniz? Şuradan 2 şişe alıp gelsek de devam etsek? Genç adam mümkün değil, dedi. Dün ve evvelki geceleri hatırlamama imkan yok. Ne kadar içersem içeyim. Bir defa içip sarhoş olduktan sonra o gün adam akıllı zırvalarım. Üzerinden bir gün geçip de ayıldım mı, bir daha ne kadar içsem nafile. Deminki hanım kimdi? Genç adamın kaşları çatıldı. Ne yapacaksınız? Hiç, sorduk. Karım. Ya, Allah bağışlasın. Demek içemeyeceksiniz. Hayır, o halde gidelim biz. Siz bilirsiniz. Kalktılar. Genç adam yolcu edip kapıyı arkalarından kapadı, tahta sürgüyü sürdü. Ne olursa olsun kafaları hayli bulmuşlardı. Geriye kalan şarapları da içtiler. Genç adam, ister misin yarın emniyete çağırıp meseleyi eşelesinler? Şaban çekinerek, çağırtırlar mı dersin? Kim bilir, belli olmaz. Yeni işlerimize de mani olurlar. Şaban, arkadaşı hakkında daha fazla ikiyüzlük yapamayacağını anlamıştı. Sana göre hava hoş, dedi. Niye? Çünkü nasıl olsa seni almayacak müdür. Genç adam bir an her şeyi anlayarak sanki göklerden yere düştü. Hani böyle böyle diyordun. Bakma, seni üzmemek içindi. Babandan dolayı seni almayacağını, yarın gelmemeni söylememi tembih etmişti. Ama üzülme, madem sana iş vermeyecek, ben de çalışmayacağım. Genç adamın içinde ümitsizlikle gelen mosmor sıkıntı gene başladı. Yanaklarındaki şarap kızılı siliniverdi. Şimdi ne yapacaktı? 14. ayrımın sonu, sayfa 201.